Ayrım 4.
İçinde bulunduğu üniversitede bir kadın araştırmaları bölümünün kurulması için inanılmaz bir mücadele veriyor ve başarıyor. Amerika'nın ilk kadın araştırmaları bölümlerinden birisi Blair'in sayesinde kuruluyor. Fakat bunu yaparken Blair'in kafasında doğal bilimlerle ilgili bir soru yok. Doğal bilimlerle ilgili olarak o güne kadar kabul edilmiş olan doğal bilimlerinin nötr olduğu, değer yargılarından bağımsız olduğu, objektif olduğu gibi varsayımların hepsini aslında kabul ediyor. Bir bakıma kadın bakış açısından sorgulamanın ancak değer yargılarının biraz daha girdiği, nötr olmanın o kadar da kolay olmadığı, objektivitenin çok ciddi bir tartışma konusu olduğu, sosyal bilimler için geçerli olduğunu düşünüyor. Fakat kendi içinde çalıştığı bilim dalı da dahil olmak üzere, doğal bilimler için bunun geçerli olmadığını düşünüyor. Sonradan çevresindeki kadın araştırmacıların etkisiyle, bir bakıma kendi disiplinine baktığı, araştırmalarını o yöne yönelttiğinde, gerçekte doğal bilimlerde de aynı şekilde bir erkek bakış açısının egemen olduğunu ve bu bilimlerin de cinsiyetçi olduklarını gördüğünü söylüyor. O yüzden de kendisi oldukça yakın bir dönemde yazıyor ilk makalesini. 1976'da. Doğa bilimleriyle ilgili sorgulama da bundan sonra başlıyor. İlk Ruth Blair'in makalesi yayımlanıyor. Arkasından 80'lerin başlarında önemli 4-5 kitap çıkıyor. Bazıları biyolog kadınlar tarafından yazılmış. Bazıları da bilim felsefecisi kadınlar tarafından yazılmış. Şimdi ben buraya yine çok kaba değinmeler şeklinde bu yeni bilim felsefesi alt dalının genel eğilimlerini ortaya çıkartan çok önemli bir makaleye değinmek, o makaleden öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Londra'da Schibinger'in Bilim Tarihi ve Felsefede Kadınlar adlı makalesi. Science dergisinde 1987 yılında yayımlanmış. Bir disiplinin bütününe bakan, literatürü tarayan bir makale. Oldukça önemli, ilgilenenlere şiddetle tavsiye ettiğim bir kaynak. Bu çalışma yeni bir disiplinin, bilim tarihi ve felsefesinde kadınları konu alan yeni bir alanın ortaya çıktığını gösteriyor. Böyle bir disiplinin ortaya konmasının nedenini araştırdığında burada şöyle bir çelişkinin yattığını söylüyor. Aslında kadınların doğa bilimlerinde varlığı oldukça eskiye gidiyor. Yani yeni bir olay değil. Ama öte taraftan bilimler camiasına baktığımızda en az kadının girebildiği alan yine doğa bilimleri. Neden bu kadar az sayıda kadın? Bu sorunun cevaplandırılması için bilim felsefesi alanında çalışan kadın araştırmacılar yeni bir alan açıyorlar. Bu alan içerisinde cevaplandırılmaya çalışılan başlıca 4 soru ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi doğa bilimleri tarihindeki görünmez kadınların görünür kılınması. Kadınların bilimle uğraşmasının çok eskiye gittiğini biliyoruz. Ama kimdir bunlar, ne yapmışlardır vesaire. Bilim tarihi bu gibi bilgileri bize aktarmıyor. Dolayısıyla önce kadınların görünür kılınması yönünde bir çaba var. İkinci olarak bunu tamamlayan, bugün yapısal olarak bakıldığında kadınların bilimler içerisinde nerede durduklarını, niye bu kadar az sayıda olduklarını, önlerine dikilen engelleri, cinsiyetçi ve ayrımcı bir takım uygulamalar olup olmadığını ortaya çıkartan bir çalışma alanı var. Üçüncü olarak doğrudan doğruya bilimlerin kadınlara ilişkin olarak ürettiği söylemle ilgili bir tartışma alanı açılmış durumda. Kadın doğası. Kadın doğasına bilimlerde verilen yanıtlar, onun üzerine sistematik bir tarama çalışması başlatılmış durumda. Ve nihayet dördüncü olarak bilimlerdeki erkeksi yapı ve bunun doğrudan doğruya bilimin normlarına ve metotlarına ne gibi etkiler getirdiğinin irdelenmesi. Şimdi ilk soruya kabaca bakıldığında aslında antikiteden beri bilimde kadınlar var ve kadınların bilime katkıda bulunduklarını ilk söyleyen kişi de Christine de Pisan. 1405'te yazdığı kitabında kadınların bilime olan katkılarını sistematik bir şekilde inceliyor. Mitolojilere gidiyor vesaire. Bir matematikçi kadından, diğer bilim çalışması yapmış kadınlardan bahsettikten, kadınların bilimsel çalışma yapabildiğini kanıtladıktan sonra bir başka alana bakıyor. Günlük yaşam. Günlük yaşam içerisinde evde yapılan üretimde kadınların teknolojiye ve bilime yaptıkları katkı üzerinde de önemli duruyor. Ondan sonra belki bütün ayrıntısına giremem ama 1690'da kadınların Akademi Française kabulü amacıyla Fransa'da bir ansiklopedi yazılıyor. 1786'da astronomide çalışan kadınlarla ilgili özel bir ansiklopedi çıkarılıyor. 1830'da tıpta çalışan kadınlarla ilgili Almanya'da bir kitap yayımlanıyor. 19. yüzyılın sonunda özellikle Saint-Simoncu çevrelerde müthiş bir patlama oluyor. Ve Alphonse Robière bilimde kadınlar diye daha genel bir kitap yayımlıyor. 1913'te Amerika'da Mojans Kadınlar ve Bilimler diye bir kitap yazıyor. Dolayısıyla aslında bu kadınların görünmez olmamalarını sağlamak için pek çok yayın geçmişte yapılmış. Yalnız ilginç olan bir nokta var. Bütün bu kitapların yazarları aslında marjinal insanlar, üniversitenin dışında insanlar. Dolayısıyla bu insanların yazdıkları, derledikleri bilgiler bir türlü üniversitelerin içine girememiş. 1920'lerde, 30'larda bilim tarihinde, bilim felsefesinde yeni bir okul ortaya çıkıyor. Bilgi sosyolojisi dediğimiz bir okul başlıyor. Bu okul bilimin sosyolojik temellerini anlamaya çalışıyor. Pek çok araştırma yapılıyor. Çok ilginç. Kimler, hangi toplumsal kesimler bilime giriyor gibi bir soruda cinsiyet hiç göz önünde bulundurulmayan bir faktör. Mesela İngiliz Bilimciler Akademisi sınıf, etnik, yaş, dini inanç gibi çok çeşitli kategori açısından araştırılıyor. Buradaki bilim adamlarının sosyolojik backgroundları incelendiği zaman aslında bunların %100'ünün erkek olduğu söylenmiyor. Bu bilginin verilmesi ihmal ediliyor. Dolayısıyla yeni bir bilim alanı olmasına rağmen burada da kadınlar göz önüne alınmıyor. Çok yakın zamana, 1970'lere kadar üniversiteler ve bütün disiplinler tümüyle bu tür araştırmalara kapalı. Ancak 1970'ten sonra, demek ki kadın hareketinin gelişmesiyle çok yakın bir ilişkisi var, üniversitelerde kadınlar üzerine araştırmalar yapılmaya başlanıyor. Bu araştırmalar bilime çok önemli katkılarda bulunmuş olan Marie Curie gibi kadınların biyografilerini yazmakla başlıyor. Ancak bu ilk çalışmalarda dikkati çeken husus şu. Bu kadınlar genellikle erkek özelliklerini taşıyan, erkeksi karakter taşıyan ve nitelikleri nedeniyle bir erkek dünyası olan bilim dünyasına intibak etmiş kadınlar. O sayede başarılı olmuş kadınlar. Daha sonra başka tür araştırmalar yapılmaya başlanıyor. Mesela Margaret Rossiter'ın yaptığı bir araştırma var. Burada bilim dünyasına girmiş kadınlar niye çok büyük araştırmalar yapamıyorlar? Niye çok büyük buluşlara imzalarını atamıyorlar sorusuna bakılıyor. Bunun çok açık bir takım ipuçları, çok açık nedenleri olduğu ortaya çıkıyor. Aslında bilimlerde çok sayıda kadın var. Fakat bu kadınlar genellikle laboratuvarlarda, arşivlerde, alt seviyede işler yapmakla meşguller. Bundan baş alıp bir projeyi üstlenip kendi başlarına yürütmek, gerçekleştirmek ve dolayısıyla bilimsel buluş yapmak imkanına genellikle sahip olamıyorlar. Ondan sonra başka tür araştırmalar yapılıyor. Belki daha feminist bir yaklaşımla yapılan yeni biyografi çalışmaları gibi. Mesela Keller'ın Barbara McClintock'la ilgili yapmış olduğu araştırma. Demin söylediğim son hipotez alanına gönderme yapacak bir şekilde aslında bilim kadınların hayatlarına çok dikkatli, ilk kuşak araştırmalarının yaptığından daha derin bir gözle bakılırsa sujelerinin farklı olduğunu, bir bakıma erkek normlarına uygun olan objektivite, dışlanma gibi eğilimlerden kendilerini kurtardıklarını ve ele aldıkları konuya sevgiyle, duyguyla yaklaştıklarını ve bütünleştiklerini, doğadan kopuş içinde olmadıklarını ortaya koyuyor. Sözünü ettiğim bu biyolog kadın. Sonunda doğaya sevgiyle, tutkuyla yaklaşılmasını savunuyor ve ilk ekolojistlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci alan dediğimiz yapısal duruma çok kısaca bakacak olursak, kadınların bilime girdikleri zamanki statüleri nedir? Antikiteden beri bilimde olduklarını söyledik ve çok ayrıntılı bilgimiz yok ama kadınların bir takım bilim kurumlarını yönettiklerini biliyoruz. Mesela Pitagoras'ın karısı, Pitagoras öldükten sonra onun akademisini yönetiyor. Daha sonra Orta Çağ boyunca manastırlar Hristiyan kadınlar için çok önemli bir mevzi olmuş. Manastırlara çekilen kadınlar burada ciddi olarak bilimle uğraşabiliyorlar. Ne var ki 13. yüzyıldan itibaren kilisenin yönlendirmesiyle üniversiteler kurulmaya başladığı zaman kilisenin tercihleri ve dayatması sonucu üniversiteler kadınlara kapatılıyor. Çok istisnai üniversitelerde, mesela Bologna Üniversitesi'nde bir Laura Bassi'nin ders verdiği biliniyor. çok istisnai durumlarda, hatta bazen bizdeki kafeslere benzeyen bir kafes arkasından ders dinlemelerine izin verilebiliyor. O zaman ne yapıyor kadınlar? Manastırda bilim yapıyorlar. Onun dışında loncalarda, yer yer kiliseye karşı güçlenen kralların saray çevresinde oluşan bir takım bilim akademilerinde kadınların yer aldıkları görülebiliyor. Ancak üniversiteler çok yakın zamanlara kadar kapılarını kadınlara açmıyorlar. Bu ancak 19. yüzyıl ortasında ve sonunda gerçekleşiyor. İlk kez kadınlara üniversiteye girme hakkını İsviçre 1860'da veriyor. Bu da tabii çok ilginç bir çelişki. Çünkü biliyorsunuz İsviçre kadınlara siyasi haklarını vermemekte geçtiğimiz yıla kadar direnen bir ülke. İngiltere'de 1870'te, Fransa'da 1880'de, Almanya'da 1890'da kadınlara üniversiteye girme hakkı tanınıyor. Biz de biliyorsunuz 1918'de Darülfünun'a kadınların girmesine izin veriliyor. Fakat bu kabul henüz lisans düzeyinde, oysa bilim yapabilmek için lisansın ötesinde bir uzmanlık elde etmek gerekiyor. İlk kez 1920'lerde Amerika'da kadınlar doktora programlarına kabul edilmeye başlıyorlar. Ama ondan sonra 1930 ve 1960 arasında doktora yapan kadın sayısında artış görülmüyor. Tersine gerileme görülüyor. Neden bilmiyoruz. O dönemde 1920'lerin sonuna kadar gelen bir eski, ilk dalga feminist hareket var biliyorsunuz. Kadın hareketi canlı. Onun baskısıyla bir takım kazanımlar elde ediliyor. Fakat ondan sonra iki savaş arasındaki dönem hemen hemen her açıdan kadınların kazanımlarında gerilemeler olan, kadın hareketinin bastırıldığı, yer yer çökertildiği bir dönem. Otoriter rejimlerin kadınlara savaş açtığı, kadınların eve dönmeleri için yeni bir ideolojinin üretildiği bir dönem. Bu dönem içerisinde doktora yapan kadın sayısında bir gerileme görülüyor. Ancak 1970'te 1920'deki orana yeniden ulaşılabiliyor. Esas patlama 1970'ten sonra oluyor. Kuşkusuz bunu da kadın hareketinin yalnız sosyal bilimler üzerinde değil, doğal bilimleri alanında çalışmaya ilgi gösteren kadınlar üzerinde de yaratmış olduğu itici güce bağlamak gerekli. Kadınlar bilimlere artık çok sayıda giriyorlar. Ama bu durumlarına yakından baktığımız zaman erkeklerle eşit statüye geldiklerini göstermiyor mu? Hayır, göstermiyor. Yapılan çeşitli araştırmaların kanıtladığı şu: bilim camiasında da başka toplumsal alanlarda gördüğümüz türden eşitsizliklerin, hiyerarşilerin, ayrımcılıkların aynen devam ettiği görülüyor. Mesela belli araştırma alanlarına kadınları hala almıyorlar. Üniversitelere giriyorlar. Fakat hükümetlerin yaptırdıkları hükümetlere bağlı, çeşitli TÜBİTAK benzeri diyelim, bir takım temel bilimlerin yapıldığı yahut sanayi ile bütünleşmiş bilim kurumlarına kadınlar alınmıyor. Üniversite öğrencileri arasında bilim dallarına yönelen kadınların oranı %67 iken, sonradan kendi dalında çalışabilen kadın oranı birdenbire düşüyor. Tersine, işsiz kalan bilim insanları arasında kadınların oranı yükseliyor. Ücretlere baktığımız zaman da, erkeklerle aynı işi yaptıkları zaman bile, herhangi bir başka sanayi dalında gördüğümüz gibi erkeklerden düşük ücretler alıyorlar. Ücretleri erkeklerinkinin %60'larına, 65'lerine ulaşıyor ancak. Hatta burada böyle bir eğilim göze çarpıyor. Bir bilim dalının prestiji ne kadar yüksekse, orada çalışan kadınlara verilen ücret o kadar düşük oluyor. Bu ne demek? Aslında kadınları o bilim dalının genellikle en alt kademelerinde asistan, laborant düzeyinde, laboratuvar çalışması yapan teknisyen düzeyinde tutuyorlar genellikle. Yükselmelerine, proje sahibi olmalarına imkan vermiyorlar. Oysa Amerika gibi bilimsel araştırmaların yoğunlaştığı ülkelerde, biliyorsunuz, araştırmaların yapılması proje bazında oluyor. Bunların finansmanını sağlamak gerekiyor. Finansmanı sağlayabilmek için kurum hiyerarşisi içindeki yeriniz son derece önemli. Eğer bu projeleri alacak yere gelemiyorsanız, o zaman istediğiniz bilimsel araştırmayı doğru dürüst yapma imkanınız olmuyor. Ve tabii eğer diğer meslek kadınlarında olduğu gibi bilim kadınları içinde evlilik, çocuk ve bunların bilim hayatında sürdürülmesi gereken mobiliteyle ne kadar bağdaştırıldığı sorunu da var. Bilim camiasında prototip araştırmacı kendisini tümüyle bilime adamış. Çocuğuna evde karısı bakan bir erkek bilim adamı. Karşısına bilim kadını geldiği zaman da bu prototipi değiştirmiyor ve esneklik gösterilmiyor. Ama bunlar bildiğimiz şeyler. Yalnız burada şaşırtıcı olan, bilimlerin bile bu konuda ne kadar direndiğini, bilim camiasının ne kadar başka camialar gibi cinsiyetçi olabildiğini, ayrımcı olabildiğini görmek. Yani sonuç olarak bilim camiasının fazla bir ilericiliği, fazla bir aydınlıkçılığı yok. Bilimlerin kadınlara yönelik olarak, kadınların doğasıyla ilgili olarak üretmiş oldukları söylemlere gelince, bunun çağdan çağa araçları değişiyor. Ön plana çıkan bilimin yahut üzerinde durulan konuların değişmesiyle ifade tarzı değişiyor. Fakat temel yaklaşım değişmiyor. Aristo kadınlar bilim yapamaz diyor. Kadınlar aşağılık yaratıklar, duygusal yaratıklar. Kadınların aklı bilim yapmak için yetersiz diyor. Bunu da şuna bağlıyor. Kadınların kanı sıcak değil, onun için ruhu yeterince temizlenmiyor. Aristo döneminde böyle açıklanıyormuş. Daha sonra 17. yüzyılda mizaç, psikolojik yönelim açıklaması ortaya atılıyor. 19. yüzyılda biliyorsunuz Darwin'den sonra ortaya çıkan sosyal Darwinistler bunu beynin büyüklüğüyle açıklamaya başlıyor. Daha sonra hormonlar keşfediliyor. Hormon dengesinin kadınları bilim yapmaya elverişsiz kıldığı iddia ediliyor. Ve hatta iş öyle bir noktaya geliyor ki hormon çalışmalarının ilk başladığı dönemlerde bilimle uğraşan kadınların yumurtalıkları dumura uğrar, çocuk doğuramazlar gibi bir takım teoriler üretilmeye başlanıyor. Ve bu şekilde de bilim yapmaktan, akıllarını geliştirmekten caydırılmaya çalışılıyor kadınlar. Sonunda bugün yapılan çeşitli sosyobiyoloji çalışmalarına geliyoruz. Hala beynin neresi gelişmiş olduğu için erkekler bilimle uğraşıyor, kadınlar sanatta yeteneklidir, kadınlar bilim yapamaz tartışmaları sürmekte. Moda olan bilim değişmiş ama üretilen söylem hala aynı. Son olarak değinmek istediğim konu da belki metodolojiye getirilen sorgulama dediğimiz şeyin en derininde yatan eleştiri. O da şu, feminist bakış açısından konuşanlar bilimlerin daha kuruluşundan itibaren kadınların bilimlerden dışlanmış olmalarından dolayı bilimlerin metodolojisinin aslında bir takım erkeksi özellikler taşıdığını, pozitivizmin temelleri olarak gösterilen nesnellik, kesinlik, değer yargılarından uzaklık gibi bilimsel normların aslında evrensel bir bilim için değil, erkeklerin geliştirdiği bir bilim için geçerli normlar olduğunu öne sürüyorlar. Neden bilimlerin bu şekilde geliştiği, bu normları geliştirdiği konusunda da pek çok çalışma var. Kimileri bunu gelişme psikolojisine dayanarak açıklıyor. Killer'ın yaptığı gibi. Anne ile kız çocuğunun ilişkisinin bütünleşme, kaynaşma yönünde olduğu, buna karşılık erkeğin anneden koparak gelişme gösterdiği, bunun erkeklere daha mesafeli, objektif, değer yargılarından uzak bir tutum getirdiği ve sonuç olarak bilimler gelişirken erkeklerin bu özelliklerini bilimlerin normları olarak yerleştirdikleri öne sürülüyor. Başka bir takım araştırmalar, araştırmacılar sosyolojik açıklamalara yöneliyorlar. Bilimlerin geliştiği çağda toplumların geçirdiği değişiklikler, piyasa ekonomilerinin ortaya çıkması, evle işin ayrılması, eve yönelen kadınların bazı yeteneklerinin körelmesi, ev dışına çıkan, burada aslında yönetim de var, ticaret de var, bilim de var, erkeklerin orada kendi değerlerini egemen kılması ve kadınları dışlaması gibi bir takım açıklamalara girişiyorlar. Bütün bu tartışmalardan ortaya çıkan sonuç şu. Batı bilimi bir dizi dualizm üzerine kurulmuştur. Akıl, duygu, olgu, değer, kültür, doğa, bilim, inanç gibi bir dizi dualizm vardır. Ve bu dualizmlerin bazıları akıl, olgu, nesne bir bütün olarak akılcı söylemi oluşturur. Bilimsel bilgiye de ancak bu söylemle ulaşılabileceği varsayılmıştır. Duygu, değer, özne ve bunlardan oluşan bütünün ise rasyonel değil, irrasyonel olduğu düşünülmüştür. Dolayısıyla bu yaklaşımla bilimsel bir ürün üretilemeyeceği, olsa olsa edebiyat, müzik vesaire yapılabileceği ve en fazlasıyla kadınların erişebileceği şeyin bu olduğu kabul edilir. Gerçi bir dönem bu dualizmin tarafları arasında henüz bir hiyerarşi oluşturulamamıştı. 19. yüzyıl düşüncesinde bu farklılıklar vardı, farklı setler vardı. Fakat bunların birbirlerini tamamlayıcı olması bekleniyordu. Zamanla bu böyle kalmadı. Akılcı söylem, yani akıl, olgu, nesne setine dayanan söylem, duygu, değer, özne, yani irrasyonel denilen söylem üzerinde hakim oldu, egemen oldu. Hiyerarşik olarak ona üstün duruma geçti. Ve böylece erkekler kadınlara egemen olurken, bilimde bir yandan kadınları dışladı, kadınların sömürülmesini haklı çıkarttı, bir yandan da doğanın sömürülmesini haklı çıkarttı. Sonuçta bugün gelinmiş olunan noktada kadınlar mutlaka bilime girmelidirler deniyor. Ama önümüzde bir ikilem var. Bilimlere biz kadınlar kendi değerlerimizle girerek bilimlerin normlarının değişmesine, bilimin çok daha insancıl ve sorumlu olmasına, kadın değerlerinin bilimde de etkili olmasına mı çalışacağız? Yoksa kendi değerlerimizi terk ederek normal bilimin erkek biliminin içine mi gireceğiz? Ama o zaman bilimleri hiçbir şekilde dönüştüremeyeceğiz. Bugün için zaten tıkanmış olan bilimler böyle sürüp gidecek. Öyle görünüyor ki kadınlar mücadelelerini sürdürüyorlar. İki şekilde sürdürüyorlar. Ya var olan bilim kurumlarına giriyorlar, çünkü özellikle doğa bilimlerinde anladığım kadarıyla ayrı disiplinler oluşturmak söz konusu değil. Olsa olsa bir disiplinin alt bölümünü oluşturmak söz konusu. Ya da çeşitli disiplinlerden ayrışmış disiplinler üstü, kadın değerleri ve kadın merakları üzerinde odaklaşan yeni bir disiplin oluşturmaya çalışıyorlar. Bu tartışma sürüyor. Tabii bu tartışmaya eklenecek başka şeyler de var. Feminist kadın hareketi zaman zaman demin özetlemeye çalıştığım bilim kurumlarının kadınlara karşı takındığı tavırlar, bunların değişmesinin zorlukları nedeniyle üniversiteden umut kesilebiliyor. Kadın biliminin kurum dışında geliştirilmesini savunanlar var. Çok büyük tartışmalar var. Ama bana öyle geliyor ki bugün karşı karşıya geldiğimiz en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Çeşitli bilim kurumlarına değerlerimizi terk edip gireceğiz. O disiplinler içinde mi çalışacağız, yoksa kendi değerlerimize sahip çıkabilmek için ayrı kadın araştırma bölümleri mi oluşturacağız? Bence ayrı kadın araştırmaları bölümleri oluşturmayı denememiz gerekiyor. Bunun uzun vadede ne getireceğini bilemeyiz. Sadece yeni bir disiplin de getirebilir, bilimin dönüşmesini de getirebilir. Alternatif bir bilimin gelişmesini sağlayabilir. Ve böyle bir girişim, normal bilimlerin de muhakkak dönüşmesini, içinde olmasa bile sağlayabilir. Tabii kimilerinin söylediği gibi, içinde olmazsak kendi değerlerimizi nasıl taşırız? Ama bana öyle geliyor ki, kadınların kadın araştırmaları disiplinini oluşturmaları, onun içinde kadın araştırmaları merkezleri oluşturmaları son derece olumlu bir adımdır. Bu merkezlerin disiplinler arası olması gerekli. Çünkü görünürlüğünü yitirmiş kadınların hem tarihine, hem sosyolojisine, hem ekonomik durumlarına, hem bilimdeki durumlarına, hem de kültürlerine bakmak ve bunları bütünleştirmek gerekir diye düşünüyorum. Kısacası bu tür merkezlerin meşru bir problematiği vardır. Kendi kendine yeten bir sorunsalı vardır. O sorunsal şudur: kadınların kadınlar tarafından araştırılması ve toplumlardaki cinsiyet hiyerarşisi içindeki tabii, aşağı, ikincil konumlarına yol açan nedenlerin saptanarak bu hiyerarşinin değiştirilmesi, kırılması için uğraş verilmesi. Şimdi ilk sözüme döneceğim. Konuşmanın başında Arat'a teşekkür etmiştim. Şimdi bu teşekkürün anlamı daha açık olmalı.